Hiram 35, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 414. Madame Cortland 3 hektarlık bir alana yayılan Luna Park'ın güney ucundaki küçük bir binanın içine kadar götürüldü. Antre düzensiz, darmadağınık bir yerde. Cafcaflı eski posterler ne belli bir düzende de herhangi bir simetri kaygısı olmadan öylesine duvara asılmıştı. İki masa ve yamru yumru bacaklı uzun bir büfe tezgahının üzerinde rengarenk, karmakarışık el ilanları üst üste yığılmıştı. İlanlar üzerlerine konan kahve fincanlarından halka halka leke olmuş, sigara külleri de bu pisliğe pislik katmıştı. Üç görevli bir teksir makinesiyle ve bir yığın mumlu kağıtla cebelleşiyordu. Bunların ikisi rakkase kostümleri içinde abartılı makyaj yapılmış kadınlardı. Biri ise üzerinde garip ne üdüğü belirsiz bir kıyafet olan genç bir erkekti. Kirli turuncu tayt ve mavi bir bluz giymişti. Gerçek cinsiyeti suratındaki sakallardan anlaşılabiliyordu ancak. Ön duvarın üst tarafında dört ufak pencere vardı. Bunlar dışarıdan içeriye bakılamayacak kadar yukarıdaydılar. Eski püskü bir klimanın takırtısı teksir makinesinin gürültüsüne karışıyordu. Janine Clunes Cortland şaşakaldı. Eğer ve çizme mağazası bu mezbelelikle kıyaslandığında bir saraydı diye geçirdi aklından. Ancak bu mezbelelik, bu leş kokan büro açıkça anlaşıldığı üzere Şanzelize'deki birinci kalite deri butiğinden statü bakımından daha yüksekti. Kuşkuları uzun boylu orta yaşlı bir adamın görünmesiyle kısmen dağıldı. Adam öyle birdenbire belirivermiş gibiydi ama aslında sol taraftaki dar bir kapıdan çıka gelmişti. Rahat bir kıyafet giymişti. Sen Honor'da bulunabileceklerin en iyisinden bir kot pantolon ve koyu renk süet bir ceket. Boynunda Erme mağazasının en pahalı atkılarından biri vardı. Kendisini takip etmesi için kadına işaret etti. Dar kapıdan geçerek sağ taraftaki başka bir kapıya gelene kadar yine aynı derecede dar fakat karanlık bir koridorda yürüdüler. Pahalı spor elbiseler içindeki uzun boylu adam bir elektronik panel üzerinde bir dizi tuşa basıp kapıyı açtı. Kadın yine onu takip etti, bir büroya girdiler. Hotel Ritz bir çorbacı dükkanından ne kadar farklıysa bu büro da ilk girdiği yerden o kadar farklıydı. Duvarlar ve mobilyalar en kaliteli ahşap ve deriden yapılmıştı. Empresyonist ustaların gerçek tabloları, bardaklar ve bakkara kristalinden sürahilerle tamamlanan oymalı, aynalı bir bar. Burası çok önemli bir kişinin mekanıydı. "Willkommen, Frau Cortland," dedi adam sıcak ve samimi bir sesle. "Ben Andre," diye İngilizce konuşarak ekledi. "Benim kim olduğumu biliyorsunuz."
"Tabii biliyoruz. İki defa adını kullandınız. Bu ayın parolası kedi kuşunu söylediniz. Birkaç haftadır temasa geçmenizi bekliyorduk. Lütfen oturun."
"Teşekkür ederim." Janet masanın önündeki bir koltuğa otururken Alman da kadının yanındaki bir koltuğa oturdu. "Şu ana kadar vakit uygun değildi."
"Biz de bu sonuca varmıştık. Siz çok zeki bir kadınsınız. Berlin'e gönderdiğiniz şifreli mesajlarınız düzenli olarak alınıyor. Paris ve Washington'daki yatırım piyasasında çalışan tüyocularınızdan edindiğiniz bilgiler çerçevesinde hesaplarımız genişledi. Sonsuz minnettarız."
"Her zaman merak etmişimdir Herr Andre. Neden Berlin, neden Bonn değil?"
"Bonn ufak bir şehir, nicht wahr? Berlin ise bir karmaşa yığınıdır ve öyle de kalacaktır. Bir sürü ilgi alanları, bir sürü kargaşa, un ufak olan duvar, göçmen akınları. Berlin'de bir şeyleri gizlemek çok daha kolaydır. Zaten paralar İsviçre'de yatıyor. Almanya'da ihtiyaç duyulduğu zaman da azar azar transfer ediliyor. Günün her saatinde bilgisayarlarla milyonların gönderildiği böyle büyük bir şehirde bu transferler hiç dikkat çekmez."
"Öyleyse benim çalışmalarım takdir ediliyor, öyle mi?" diye sordu büyükelçinin karısı.
"Olağanüstü bir biçimde hem de. Başka türlüsünü nasıl düşünebilirsiniz ki?"
"Düşünmüyorum. Sadece bütün bu başarı dolu yılların ardından Bonn'a getirilip tanınma vaktimin geldiği kanaatindeyim.
Artık şimdi çok daha olağan dışı bir görevi bile üstlenebilecek bir mevkideyim. Avrupa'daki en önemli büyükelçilerden birisine kendimi peşkeş çektim, karısı oldum. Düşmanlarımızın bize karşı tasarladıkları her ne varsa biliyorum. Führerimizden her gün karşı karşıya geldiğim risklerin ödüllendirileceğini duymak istiyorum. Bunu istemek çok mu fazla?
Hayır madam, hiç de değil. Ancak ben Andrei'yim, tabii bir büyükelçi değilim. Ama ben Avrupa'daki belki de en hayati kanalım ve her şeyi davamız için yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden siz de böyle yapmıyorsunuz?
Çünkü ben daha ana vatanı görmedim bile. Bunu anlayamıyor musunuz? Çocukluğumdan beri tüm hayatım boyunca sadece bir davaya hizmet için kendimi öldüresiye eğitip çalıştım. Hem de kimselere sözünü edemediğim, kimselere güvenemediğim bir dava için. İşimi en iyi şekilde yaptım. Neden kendimi zorlayıp sürüklediğimi en yakın arkadaşlarıma bile söyleyemedim. Artık tanınmayı hak ettim ben.
Andre adlı adam karşısındaki kadını inceledi. Evet, hak ediyorsunuz Frau Cortland. Siz hepiniz hak ediyorsunuz. Bu gece Bon'u arayacağım. Şimdi biraz daha dünyevi işleri dönelim. Büyükelçi ne zaman Paris'e dönecekmiş?
Yarın. Drew ana babalar ve çocuklarının oluşturduğu güruhun arasında ite kaka ilerliyordu. Anneler çocuklarının peşinden koşuyorlar. Çocuklar da çığlık ve kahkahalar içinde zapt edilemez bir biçimde başka çocukların peşinden bir eğlenceden diğerine koşuyorlardı. Dikkatini etrafa veriyor, karşısına çıkan orta yaşlardaki her kadını dikkatle inceliyordu. Ki bu da aslında Luna Park'taki hemen her kadın demekti. Sanki kısa bir bip sinyalini duyacakmışçasına ara sıra elindeki telsizi kaldırıyordu. Sanki birisi bir şey gördüğünü söyleyecekti. Jenin Clunes Cortland'dı. Ses seda gelmiyordu. Birbirine çıkan pis yollardan yürümeye devam etti. Koca koca ucube maketlerin yanından geçti. Maketlerin cafcaflı sırıtışları insanların yanlarına yaklaşmalarına ve para ödeyip içeri girmelerine neden oluyordu. Büyükelçinin karısının içgüdüsel olarak şamatalı yerlerden uzak duracağı ve eğer birisiyle buluşacaksa muhtemelen kuytu yerlerde buluşabilecekleri düşüncesiyle Claude Moreau daha sakin yerleri seçmişti. Bu nedenle hayvan kafeslerinin ve falcıların, sokakta hatıra eşyası satanların tezgahlarının yanlarında gezindi. Tişörtler ve parlak nişanlı kepler gölgeliklerin altında sıra sıra dizilmişti. İkinci şube müdürü bütün o eşyaların arasından iç taraflardaki gölgeleri süzüyor, oraya ait olmayan bir erkek veya kadın görmeyi umuyordu. Buraya girdiklerinden beri 18 dakika geçmişti ve sonuçlar hep olumsuzdu. Moro'nun en güvendiği astı Jacques Bergeron can sıkıcı bir kalabalığa yakalanmıştı. Kalabalık bir dönme dolaba doğru koşturuyordu. Dönme dolapta geçici bir elektrik kesilmesi olmuş ve binenlerin çoğu yerden metrelerce yüksekte havada asılı kalmışlardı. Koşuşturan kalabalığı, çocuklarına elektrik faturasını bile ödememiş park sahiplerinin cimriliğine kurban ettiklerini düşünen ana babalar oluşturmaktaydı. Jacques bir adım attığında bir çocukla çarpıştı. Bir başka adımla da suratına bir annenin çantasını yedi. Tökezlenip yere yuvarlandı ve ayaklar altında kaldı. Elleriyle kafasını koruyarak isteri krizine tutulmuş kalabalık üzerinden geçerken yattığı yerde bir süre öylece durdu. O da Madame Cortland'a benzeyen birisini görmemişti. Direksiyoncu teriminden çok hoşlanan şoför François, güney girişinin civarında virane yapıların arasında dolandı. Buralarda işaret ve yazılar ufak ve silikti. İlk yardım, şikayet, kayıp eşya, müdüriyet. Ki bu neredeyse hiç okunmuyordu. Bürolarının yerlerini gösteriyorlardı. Birdenbire François çok şişman bir kadının, zayıf, eğri suratlı bir kadın arkadaşına söylediği bir şeyleri duydu. ''Böyle biri buraya niye gelsin ki?'' ''O pembe elbise benim tüm ailemin bir yıl karnını doyururdu.'' diyordu şişman kadın.
''Onlar bakalım aşağı tabaka nasıl yaşıyor diye meraktan gelip dolaşıyorlar buralarda Charlotte. Bizlerden çok daha iyi durumda olduklarını düşünüyorlar. Bunu da kanıtlamaları gerekiyor.''
''Onların nasıl insanlar olduklarını söylemeye terbiyem izin vermez. O beyaz papuçları gördün mü?
5.000 franktan aşağı değildir.
François'ın bu kadınların kimden söz ettikleri hakkında hiçbir kuşkusu yoktu. Şanzelize'deki bir büyükelçinin karısını uçuk pembe ve beyaz renklerde yazlık kıyafet içinde tarif etmişti. Hiç kuşkusuz iyi moda evlerinden birinden alınmaydı. Şoför iki kadını geniş pis yoldan yürürlerken belli etmeden izledi.
''Sana ne düşündüğümü söyleyeyim.'' dedi zayıf kadın. ''Şu işe yaramaz kocamın üzerine bahse girerim ki bu karı bu para tuzağı kokmuş yerin patroniçelerinden biridir.'' Zenginler yapar bunu bilirsin. Böyle bunun gibi yerler alırlar. Hem buraların işletilmesi daha ucuzdur hem de gece gündüz matbaa gibi para basar. Haklısın. Zaten o da müdüriyete girmişti. Allah kahretsin bu zenginleri.
François geride kaldı. Sonra geri dönüp büro niyetine kullanılan sıra sıra barakalara doğru seyirtti. Müdüriyet yazan ufak işareti fark etti. Bu yapı muhtemelen 6-7 metre genişliğindeydi. İki yanındaki yapılardan hendeğe benzeyen çukurlarla ayrılmıştı. Ön pencereler alışılmadık biçimde yukarıdaydı. Altında da oraya uymayan bir kapı vardı. Etrafındaki tahtalardan çok daha kalın ve ağır gibi görünüyordu. François elindeki telsizi ceketini cebinden çıkardı, düğmesine bastı ve aleti kulağına dayadı. Sonra birden umulmadık bir anda iki tanıdık ses duydu, çok tanıdık iki ses. Ardından da kulağının yıllarca duymaya alışık olduğu üçüncüsünü.
''Papa, papa, babamız burada. François, ne arıyorsun burada?''
Karısı ve iki kızının görüntüsü gözleri kocaman olmuş şoförü afallattı. Beceriksiz tuhaf bir halde iki kızı kucaklarken sesi ağzından zar zor çıkabildi.
''Tanrım İvan, ya siz ne yapıyorsunuz burada?''
''Arayıp gece geceydi, muhtemelen akşam yemeğini kaçıracağını söylemiştin ya, biz de buraya gelip biraz eğlenelim dedik.'' ''Papa, bizimle atlı karıncaya gelir misin? Lütfen papa.''
''Canlarım, papa şimdi iş başında.''
''İş başında mı?'' diye hayret etti karısı. ''İkinci şubenin buralarda ne işi olabilir ki?''
''Şşşt!'' Şaşkınlıktan felç olmuş François hafifçe dönerek acele acele telsize konuştu. ''Şahıs buralarda, güney girişine yakın bir yerlerde, benimle orada buluşun. Biraz derdim var şimdi, duymuşsunuzdur. Haydi İvon, sizler de çocuklar buradan gidiyorsunuz şimdi.''
''Aman tanrım, sen şaka yapmıyorsun.'' dedi karısı bütün aile birden pis yoldan güney kapısına doğru inerken.
''Hayır, hiç de şaka yapmıyordum güzelim. Şimdi kendi iyiliğimiz için lütfen arabaya binip eve gidin, sonra açıklarım.''
''Non papa, daha yeni geldik buraya.''
''Hayır efendim, o evet papa olacak, yoksa buraya bir daha sefere ancak üniversitedeyken gelirsiniz.''
François'ın fark etmediği şey yırtık pırtık, turuncu tayt ve eprimiş mavi bir bluz giymiş genç bir adamdı. Erkek olduğunu belirten tek işaret tüy gibi sakalıydı. Ağır kapının solunda durmuş bir sigara tüttürüyordu. Dikkati gürültülü patırtılı ve açıkça belli olduğu gibi bir ailenin fertlerinin beklenmedik bir biçimde karşılaşmalarına çekilmişti. Özellikle göze çarpan şey adamın konuştuğu el telsizi ve daha da irkilteni kadının yönelttiği şu soruydu.
''İkinci şubenin buralarda ne işi olabilir ki?''
''İkinci şube mi?'' Genç adam ayağının altında sigarasını ezdi ve içeri daldı. Kendine Andre diyen seçkin mal sahibi Frau Cortland'la olan konuşmasını kesti, kibarca özür dileyip izin isteyerek sandalyesinden kalktı, masasındaki çalan telefona doğru geçti. ''Buyurun.'' dedi. Sonra ancak 10 saniye kadar sessizce dinleyebildi. ''Arabayı hazırlayın.'' diye emir verdi, telefonu kapatıp büyükelçinin karısına dönerken. ''Buraya kadar size refakat edildi mi madam?''
''Beni eğer ve çizme mağazasından buraya kadar getirdiler, evet.''
''Yani Fransız veya Amerikan yetkililerinin koruması altında mısınız? Takip ediliyor musunuz?''
''Aman tanrım, hayır. Nerede olduğumu elçilikten kimse bilmiyor.''
''Ama birinin haberi olmuş. Derhal ayrılmalısınız. Benimle gelin. Buradan park alanına kadar giden bir yeraltı tüneli var. Basamaklar burada, çabuk.''
10 dakika sonra soluk soluğa kalmış Andre tekrar şık düşeli bürosundaydı. Masasına oturup duyulabilir bir sesle soluk alarak dinlendi. Telefon çaldı, yine cevap verdi. ''Evet.''
''Şifreleyiciye geç.'' diye komut verdi Almanya'dan gelen ses.
''Derhal.''
''Pekala.'' dedi düşünceli haldeki Andre bir çekmeceyi açıp içerideki bir düğmeye basarak. ''Buyur, devam et.''
''En yetersiz örgütlenmeye siz sahipsiniz.''
O konuda değiliz. Sizi rahatsız eden nedir?
Size nasıl erişebileceğimi bulmak tam bir saatimi aldı. Ardından da istihbarat dallarımızın yarısını tehlikeye atmam gerekti.
Ben bunu en uygun örgütlenme biçimi olarak değerlendirirdim. Örgütlenme konusundaki düşüncelerinizi yeniden gözden geçirmenizi öneririm.
Budala!
Artık bunu bir hakaret olarak alıyorum.
Nedenini açıkladığımda kendini daha az hakarete uğramış hissedeceksin.
Aydınlat beni lütfen.
Büyükelçi Daniel Cortland'ın karısı sizi görmeye geliyormuş.
Gelip gitti Meinherr diye araya girdi Andre gururlu bir edayla. Böylece kendisini buraya kadar izleyen kişiden sıyrıldı.
Takip mi edilmiş?
Muhtemelen.
Peki nasıl?
Hiçbir fikrim yok ama işi iyice küstahlığa vardırıp ikinci şubenin ismini bile söylemişler. Tabii ki onu kimselere görünmeden buradan savıp uzaklaştırdım. Yarım saate kadar da güvenlik içinde Amerikan Büyükelçiliğinde olur.
Geri zekalı diye haykırdı Almanya'daki adam. O kadının elçiliğe hiç dönmemesi gerekiyordu. Öldürülmeliydi o.
Bölüm. Moro başyaveri Jacques Bergeron ve Latham hemen hemen aynı anda François'ın yanına geldiler. Birlikte güney girişinin 50 metre kadar doğusuna doğru yürüdüler. Burada ikinci şube müdürü elini kaldırdı. Bölge daha az kalabalıktı. Sağdaki harap çadırlar görevlilerin tuvaletleri ve soyunma odaları olarak kullanılıyordu. ''Burada konuşabiliriz.'' dedi Moro şoföre bakarak. ''Mon Dieu, dostum ne talihsizlik, karın ve çocuklarına.''
Onlara inandırıcı bir açıklama uydurmam lazımdı.
Çocukların seninle bir hafta konuşmaz artık François dedi Jacques gülümseyerek. Bunu biliyorsun değil mi?
Konuşacak başka şeylerimiz de var diye söze girdi François kendini savunurcasına. İki kadın vardı, iki cadaloz konuşurlarken duydum.
Sürücü gizlice dinlediği konuşmayı anlattı, sözünü şöyle bitirdi. O içeride müdüriyet binasında. Jacques dedi Moro, en profesyonel halinle binayı keşfe çık. Sarhoş görünmeni tavsiye ederim. Ceket kravatını çıkar bize bırak. 3-4 dakikaya kadar dönerim.
Ajan ceketini ve kravatını çıkardı. Gömleğinin bir kısmını dışarı çekti. Kemerinden aşağı sarkıttı ve yalpalayarak güney girişine doğru yollandı.
Jacques bunu çok iyi yapıyor dedi Moro hayran hayran astına bakarken. Özellikle de viskiye elini sürmeyen ve bir kadeh şaraba bile güç bela tahammül eden biri için gayet başarılı.
Belki daha önceleri ikisine de bolca elini sürmüştür dedi Drew.
Hayır dedi ikinci şube müdürü midesi rahatsız içki içemez. Cüzdanlarımıza girecek olan paraların hesabıyla doğrudan ilgili milletvekilleriyle yaptığımız yemekli toplantılarda bu konuda can sıkıcı oluyor. Onlar Jacques'ın çok titiz bir bürokrat olduğunu düşünüyorlar.
Peki Cortland'ın karısı içerideyse ne yapacağız diye sordu Latham.
Emin değilim dedi Moro. Bir yandan onun buraya geldiğini biliyoruz ki bunun bir Brüderschaft buluşması olduğu yolundaki varsayımı geçerli kılıyor. Ancak öte yandan bu adamlar her kimse bizim kendilerinden haberdar olduğumuzu bilmelerini istiyor muyuz? Sabırlı olup burasını virane bir büro süsü verilmiş bu yeri sürekli göz hapsinde tutmamız ve kimin nereye gittiğini öğrenmemiz mi daha iyi olur yoksa saldırıya mı geçelim?
Ben ikincisini tuttum dedi Latham. Zamanı boşa harcıyoruz. Şu orospuyu alıp çıkaralım ve bağlantılarını ele geçirelim.
Çekici ve kestirme bir yoldur ama aynı zamanda tehlikeli de ters etki yapabilir. İkimizin de artık inandığı gibi eğer bu virane Luna Park kardeşliğe giden önemli bir bağı oluşturuyorsa bu bağı söküp atarak hükümsüz kılmak mı daha iyi olur yoksa yerinde bırakıp daha fazla şeyler öğrenmek mi?
Söküp atalım derim.
Ve Avrupa'nın her yanındaki neo-nazileri alarma geçirelim öyle mi? Bu işin başka yolları da var dostum. Telefonlarına, faks numaralarına ve varsa telsiz yayınlarına el atabiliriz. Bir oyuncak alalım derken büyük ikramiyeden olmayalım sakın. Cortland'ın karısı gözlenebilir. Bu park günde 24 saat gözetim altında tutulabilir. Yapacaklarımızı çok dikkatli düşünmeliyiz.
Sizi Allah'ın cezası Fransızlar, hepiniz çok konuşuyorsunuz.
Ne mutlu ki, ya da ne yazık ki. Bu bana atalarımdan miras kalan bir özellik, Galya şüpheciliği.
Belki de haklısınız, keşke olmasanız, sabrım tükendi artık.
Kardeşin vahşice öldürüldü Drew, ben de senin yerinde olsaydım aynı şeyleri hissederdim.
Acaba Harry de öyle hisseder miydi?
Ne garip bir söz bu. Moore Latham'ın yüzünü inceledi. Amerikalı'nın gözlerindeki uzak, kısa bir süre için buğulanan bakışları fark etti.
De Saint-Froid, serin kanlılıkla dedi yumuşak bir sesle.
Efendim?
Yok, yok bir şey. Latham birkaç defa gözlerini kırpıştırdı. İçinde bulunduğu anın gerçeğine döndü.
Jack ne bulacak dersin?
Bulabilirse büyükelçinin karısını bulacak dedi çılgın şoför François.
Umarım bulur çünkü eve ne kadar çabuk gidebilirsem o kadar iyi olacak. Yvonne'la dönerlerken kızları hüngür hüngür ağlıyorlardı.
Özür dilerim Monsieur Direktör. Kişisel sorunların işimize karışmasına izin vermek niyetinde değildim. Tabii ki işime engel olacak değiller. Aslında bunlar konumuz dışı önemsiz şeyler.
Özür dilemene gerek yok François. İkinci şubenin dışında hiçbir hayatı olmayan bir adam olaylara bakış perspektifinden yoksundur. Aslında tehlikeli bir durumdur da.
Alors dedi şoför kirli yola bakarak. Ne oldu diye sordum onu.
Şu komik kılık bir herif, turuncu taytlı mavi tişörtlü.
Ne olmuş ona dedi Drew.
Birini arıyor. Bir oraya bir buraya gidip geliyor. Şimdi buraya geliyor, girişi geçti.
Dağılın diye komut verdi ikinci şube müdürü.
Turuncu tayt giymiş sakallı genç adam etrafına bakınıp hızla yürürken üç adam da ayrı yönlere doğru dağıldılar. François görevlilere ait iki çadırın arasından yürüdü, sırtını yola döndü. Bir dakika sonra da turuncu bir nesne deliler gibi koşarak üzerinde müdüriyet yazan derme çatma büroya girdi. Moro, Latham ve François çadırların arasındaki dar aralıkta bir araya geldiler.
''Kesinlikle birini arıyordu'' dedi Drew. ''Sen olmayasın.''
''Bunun için bir neden göremiyorum'' dedi şoför kaşlarını çatarak. ''Ama hayal meyal bir görüntü hatırlar gibiyim. Turuncu bir şey. Karım ve çocuklarım buradayken size haber verdiğim sırada.''
''Belki de telsizin'' dedi Moro. ''Ama dediğin gibi senin amacını belirlemeleri için yeterli değil. Ama adamın koşuşturmalarının bir nedeni olmalı. Bu küçük Luna Park gibi yerler vergi kaçıranlar için güvenli bir liman gibidir.'' Her şey nakit parayla. Ayrıca biletleri, makbuzları da kendileri basıyorlar. Biri belki de senin vergi dairesinden biri olduğunu ve hesapları araştırdığını filan sanmıştır. Pek de az rastlanan bir olay değil aslında. Bu memurlar rüşvet de alırlar.
Mezami, yaş rolünü bırakıp onlara doğru koştu. Ceketini ve kravatını François'dan aldı.
Madame Courtney müdürün bürosuna girmiş hala içeride olmalı. Başka çıkış yok.
''Bekleyeceğiz'' dedi Moro. ''Yine ayrılalım ama birimiz hep burada olsun, kapıyı gözlesin. 20 dakikada bir görev değişeceğiz. İlk nöbeti ben alıyorum. Telsizlerinizi sinyal sesini duyabileceğiniz bir yerde tutmayı da unutmayın.''
''Senden sonra ben alacağım'' dedi Drew saatine bakarak.
''Sonra da ben, Monsieur'' diye ekleyecek.
''Ben de senden sonrayım'' diye ekledi François.
İki saat geçti, her bir adam görev yerinde ikişer kez nöbet devralmışlardı. Ki ikinci şube müdürü güney girişinin batısında çadırların orada buluşmaları komutunu verdi. Jack dedi Moore, binanın arkasında veya bir yanında başka bir kapı falan olmadığından emin misin?
Pencere bile yok Claude, şu ön taraftakilerin dışında tek bir penceresi bile yok.
Hava kararmaya başlıyor dedi François. Belki de havanın iyice kararmasını bekleyecek. Sonra akşamüstü kalabalığına karışıp eve yollanacaktır.
Bir ihtimal ama neden?
Şanzelize'deki ekibinizi atlatmış dedi Latham. Kaşları sorar gibi kalkmıştı.
İzlendiğini bilmesinin hiçbir yolu yoktu Monsieur diye itiraz etti Jack.
Belki de biri ona söyledi.
Bu olaya bambaşka bir boyut getirir Drew. Bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok elimizde.
''Düşünüyorum, hepsi bu. Kadının paranoyak olması da muhtemel.'' ''Muhtemel ne demek? Onun gibi birinin mutlaka paranoyak olması gerekir. Hepinize soruyorum. Şu kapıdan çıkan kimleri gördünüz? Ben şu turuncu taytlı şorolo kılıklı herifi gördüm. Kendisini bekleyen palyaçolu elbiseli biriyle buluştu.''
''Fakir bir şeyhin hareminden kaçmış gibi görünen, yüzlerine iğrenç bir makyaj yapmış iki kadın gördüm.'' dedi Jack.
''Onlardan biri Cortland'ın karısı olmasın sakın?'' diye sordu Moro telaşla.
''Olamaz, aynı şey benim de kafama takıldı. Sarhoş numarasıyla ikisine birden tosladım. İkisi de içi geçmiş birer koca karıydı. Birinin nefesi felaket kokuyordu.''
''Gördün mü bak, nasıl başarıyor işlerini?'' dedi ikinci şube müdürü Latham'a dönerek. ''Ya sen François?''
Sadece uzun boylu bir adam vardı. Koyu renk kocaman bir gözlük takmıştı. Bu bizim Amerikalı'nın cüssesindeydi. Gösterişsiz ama pahalı elbiseler giymişti. Buranın sahibi sandım onu. Kilitli mi diye kapıyı kontrol etmişti.
O zaman eğer Madame Courtland dışarı çıkmadıysa, bir oda gece boyunca kilitli tutulacaksa, demek hepimiz onun hala içeride olduğunu düşünüyoruz, öyle mi?
Kesinlikle, dedi Drew. Bir sürü nedenle içeride olabilir. Büyükelçi Washington'dayken birinden bir telefon bile bekliyor olabilir. Hanginiz iyi kilit açarsınız?
Eğer François doğuştan bir direksiyoncu idiyse, arkadaşım Jacques da hidayete erip teşkilatımıza katılmadan önce öyle sanıyorum ki bir kasa hırsızıymış, dedi Moro.
Buna damet monsieur, dedi Jacques sırıtarak. Monsieur le direktörün bizlere iltifat etmek için tuhaf yolları vardır. Yine de şube beni bir aylığına bir çilingirlik eğitimine göndermişti. Elinize uygun araçlar varsa bütün kilitler size boyun eğer. Çünkü hepsinin ilkeleri aynıdır. Tabii şu en son geliştirilen bilgisayarlı olanlar hariç.
Bu bakımsızlıktan dökülen mezbelelik de doğrusu bahçe helası kadar bilgisayarlı gözüküyor. Hadi bakalım Jack, iş başına. Tam karşı tarafta bekleyeceğiz.
İkinci şubenin çilingirlik eğitimi almış ajanı yolun sol yanında yavaş yavaş oluşmaya başlamış gölgelerin içinde kalarak kaba binaya doğru hızla geri döndü. Diğerleri de ardından gidiyordu. Birkaç saniye içinde Claude Moreau'nun kararını tamamıyla yanlış olduğunu kanıtlayan ani bir zil ve siren sesi patlaması oldu. Alarm sesleri tüm parkın içinde yankılandı. Kimi resmi üniformalı, kimi de palyaçolar, yarı çıplak kılıç yutanlar, cüceler ve kaplan poslu Afrikalılar gibi değişik kıyafetler içindeki koruma görevlileri akın ettiler. Jack olay yerinden sıvıştı, arkadaşlarına da kaçmaları için işaret etti. Onlar da koşabildikleri kadar hızlı koşarak oradan uzaklaştılar.
Neler oluyor diye bağırdı Latham, arabanın içine girip son sürat hareket ederlerken.
Çok kolay girilen kilit göbeğinde elektronik bir tarayıcı varmış herhalde, dedi Jack soluk soluğa.
Ne demek şimdi bu?
Yeni otomobillerde bu tür sistemler mevcut monsieur. Kontak anahtarının içinde kara çip denilen küçük bir alet vardır. Onsuz arabayı çalıştıramazsınız. O parlak arabalarda kara çip olmadan arabayı çalıştırmaya kalkışırsanız alarm çalmaya başlar.
Senin şu bahçe helasının da ne numaraları varmış meğer Claude?
Ne diyebilirim ki? Hata yaptım. Ama buradan bir sonuç aldık, öyle değil mi? Bu eğlence parkı tam bizim düşündüğümüz gibi bir Brüderschaft karargahı.
Ama artık keşfedildiklerini biliyorlar.
Tam öyle değildir. Polis ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği sonucu böyle acil durumlar için desteğimiz vardır.
Nasıl?
Her hafta bize suç raporları gelir. Çoğu suçlular içinde bulundukları zor durum nedeniyle böyle bir suç işlemiş. İlk sabıkasını almış ama aslında iyi insanlardır. Sefillerdeki Jean Valjean belki de en mükemmel örnektir buna.
Öf, yine çok konuşuyorsun. Ne söylemeye çalışıyorsun?
Böyle suçluların çarptırıldıkları cezalar var. 6 ay mesela. Bir suçu daha üstlenmesi, mesela bir Luna Park'ı soymaya teşebbüs gibi, karşılığında cezaları indiriliyor ve kimi durumlarda sabıkaları da tamamen siliniyor.
Bu konuyla ilgileneyim mi diye ön koltuktan sordu Jack, arabanın telefonuna elini uzatırken.
İlgilen lütfen.
35. ayrımın sonu. Sayfa 426.